Ayrım 8. Burada karşımıza bir kısır döngü, fasit daire çıkmaktadır. Yahudi ne denli zenginleşirse antisemit de iddiasını o denli yayınleterek gerçek mal sahipliğinin kanunun tanıdığı ve tanımladığı olmayıp insanın beden ve ruhuna sıkı sıkıya bağlı kalan bir şey olduğunu ileri sürmektedir. Bununla güttüğü amaç meydandadır. Fransa topraklarını ve içlek manevi haznelerini yalnız öz Fransızlara mal etmek. Antisemit edebiyatta erdemli yetimlerin ya da düşkün aristokratların zengin Yahudilere karşı hep aynı kalan şu leitmotifi ile böbürlendikleri görülür. Namus, onur, sevgi, erdem, beğeni para ile satın alınamaz. Yahudi'yi toplum dışı tutmak isteyen antisemit, mülkiyetin bu çeşidi üstünde ne kerte ayak direrse, Yahudi de o kerte bir inatla biricik mülkiyet şeklinin kanuna uygun olarak satın alınan şeyden ibaret olduğunu savunur. Kendinden esirgenen, hatta satın aldığı şeylerin yasallığını bile şüphe altına sokan o gizemsel, büyülü mülkiyete karşı protesto olmak üzere, atsız evrensel insanın haklı satın alma gücünü temsil eden, satın alma hakkını savunurken, bir yandan da mal ile sahibi arasındaki bağı ustallaştırmak, rasyonelleştirmek suretiyle mülkiyet kavramını ustal dünya görüşünün çevresine sığdırmaya çalışır. Ustal ve tecimsel bir işlem olan satın alma mülkiyeti yasallaştırır ve onu düpedüz kullanma hakkı olarak tanımlamış olur. Satın alınan değer Tanrı bilir nasıl bir put sayılacak yerde, ki bu da ancak gizli yetileri olan bazı kişilerce bilinir, resmi fiyata eşit olur. Yahudinin para sevgisi bir açıklamanın ışığı altında kolayca anlaşılır. Değer para ile belirlendi mi artık kamusal geçerlilik kazanır, ussaldır, toplumun bilmem hangi karanlık kaynaklarından fışkıracak yerde, her elin ulaşabileceği bir yerde bulunur. İşte böyle bir toplum düzeninde Yahudi'yi toplum dışı etmek oluşlu, mümkün değildir. O artık bir müşteri, bir adsız tüketici, müstehlik olarak rahatça içeride kalabilir. Para her şey demek değildir. Her şey para ile alınmaz gibi boş laflara tam tersini savunan özdeyişlerle karşılık verir. Bütün ruhlar satılıktır. Sen paradan haber ver. Bu tutum onun köpeksiliğini, sinikliğini ya da duygu bayağılığını değil, savunma ya da karşı hücum arzusunu gösterir. Bu suretle antisemite demek ister ki, us dışı değerler kuruntudan başka bir şey değildir ve onları seve seve paraya çevirmeyecek kimse yoktur. Antisemit satılmaya yanaştı mı dava kanıtlanmış olur. Çünkü böylece o da aslında para ile mal edinme şeklini gizemsel, mistik ilişkilere dayanan mal sahipliğine üstün tutuyor demek olur. Böylece kalabalığa dalıp belirsiz olan Yahudi artık genel bir insandır ve ancak satın alma gücüyle ellerden ayrılır ve seçilir. Bu hem ondaki zengin olma tutkusunu hem de gerçek gönül yüceliğini gösterir. Para sevgisi insanların nesnelerle ilişkilerinin yalnız ussal, soyut ve genel bir değer taşıyabileceği yolundaki inancının nedenini açıklar. Yahudi faydacıdır, doğru, ama ondan düpedüz kullanma zevki dışında her şey esirgeniyor da ondan. Kendinden kıskanılan, esirgenen toplum haklarını o para gücüyle satın almaya çabalarsa şaşılır mı? Parasından ötürü sayılıp sevilmek zoruna gitmez ama açık kesesi sayesinde kazandığı saygı ve övgünün gerçekte yalnız şu satın alma gücünün adsız sahibine olduğunu bilir. O da zaten bu adsızlığı aramakta değil miydi? Toplumda parmakla gösterilir bir adam olması zenginliğe bağlı ise neden zengin olmaya çabalamasın? Yahudi gönlüne yeteri kadar ışık tuttuğumuzu sanıyorum. Bu gönül kendi için yaptığı seçim ve durumunun önemiyle orantılı olarak iyice belirmiş bulunmaktadır. Ama biz burada bir portre resmetmek istemiyoruz. Amacımız yalnız Yahudinin sabrına, kovuşturmaları bekleyişine, iyi yıllarda bile içinde sakladığı felaket sezgisine, sonra bu felaketlerin gerçekten gökyüzü bulutlanırcasına ansızın kopmasına işaret ederek, insanlığındaki özel biçimi ve en dar kafalı bir ayrılıkçılık ile karşılanan genel kardeşlik istemini ve en nihayet onu adam yerine koymak istemeyenlere göstermekten geri kalmadığı o garip sevgi, nefret, hayranlık ve güvensizlik karışımını hatırlatıp belirtmektir. Onun sütten ağzı yanmış en çığırtkan liberal parolalar altında bile nasıl sinsi bir antisemitizm saklı olduğunu görmüştür. Onun Hristiyanlara karşı güvensizliği işçinin halk dostu burjuvalara güvensizliğine pek benzer. Faydacı psikolojisi tek tek kişilerin seyrek sevi, sempati gösterilerinin gerisinde özel çıkar hesapları ve ikiyüzlü hoşgörü ve saygı gösterilerinden yine de hoşlanır. Bu gözle görülür sempati ve iyi niyet belirtileriyle o müzmin güvensizlik ve tedirginliğinden kurtulmayı umar ya da hayal eder. Engelleri aşarak herkesle birlikte herkesin ortasında bulunmaya can atar. Bu iki kutuplu dünyayı bu kopuk parça insanlığı tasvir ederek Yahudinin biri Hristiyan'a biri Yahudi'ye karşı olmak üzere nasıl iki çeşit duygu beslediği görülmeliydi. Yahudinin bir Hristiyan kadını ile bir Yahudi kadınına karşı duyduğu istek bile özdeş değildir. Onun yüreği genel insanlık sevgisi altında derin bir çatlak saklamaktadır. Nihayet Yahudinin dünyayı düzeltmek için beslediği arzunun bozulmamış kökselliğini, her dem tazeliğini de söylemeliyiz. Gizlenen, utançlı Yahudi duygularını çözümleyebilir ama eğitip yüceltemez. Belki bir Proust olur ama bir Barre olmaz. Çünkü duyguların ve öz birliğin bakılıp tımar edilmesi bir gelenek sezgisine, anlaşılmaza karşı bir ön seziye bağlı olduğu gibi, ampirik yöntemlere bir geri dönüşü, namuslu kazanılmış haklardan gönül esenliğiyle yararlanabilmeyi gerektirir. Aristokrat bir gönlün temel çizgileri işte bunlardır. Bu görüşten kalkan Hristiyan kendine bir ser bitkisi gibi bakar ya da şu şarap fıçıları gibi ki Hindistan'a yüklendiği halde geri getirilmişlerdir. Çünkü deniz havası içlerindeki şaraba pek hoş bir tat, bir aroma kazandırmıştır. Ben bakımı hem esrarlı hem aristokratça bir hünerdir ama kendi beline gösterilen sürekli dikkat ve özen giderek meyvelerini verir. Kendinden kaçıp kurtulmaya çalışan Yahudi de ruh olaylarını bir organizmanın gelişmesinden daha çok nesnel bir mekanizma saysa dahi, içinde eğilimlerin oynaşmasını ilgi ve merakla seyreder şüphesiz. Çünkü onlara nesnel bir gözlem platformundan bakmaktadır. Ama onlar üstünde uzun boylu durmaz ve emek harcamaz. Onların gerçek anlamını kavradığından da emin değildir. Mantıksal analiz ruh irdelemesinde en iyi yöntem değildir. Akılcı daima duyumların ve tutkuların baskısı altındadır. O özgün bir gönlü zihinsel bir kültürün incelikleriyle birleştirmiştir. Yahudinin dostluk gösterilerindeki açıklık, tazelik ve sıcaklığa geleneklere ve biçimciliğe gömülmüş Hristiyanlarda pek seyrek rastlanır. Bütün acıların en acısı olan Yahudi acısına o çaresizliği, o dokunaklığı veren budur. Ama bu noktada daha çok eğlenmek istemiyorum. Yahudilerin saklanma, gizlenme olanaklarıyla sonuçlarına değinmekle yetiniyoruz. Yazımızı bağlamadan önce Yahudinin çok anılan telaşçılığını ana çizgileriyle biraz daha yakından görelim. Yahudiler gerçekten dur durak nedir bilmezler. Ne yerlerinden emindirler ne hallerinden. Hatta yarın aynı memlekette olup olmayacaklarını bile kesin olarak bilmezler. Çalışma yerleri, kazançları, hatta yaşama hakları sürekli tehdit altındadır. Düşman yığınlarınca tasarlanmış olan kendi uğursuz hayalince durmadan kovalanması da cabası. Yahudi tarihi 2000 yıllık bir işkence ve alçalış yolu, sonu gelmez bir yanlış yoldur. O yanlış yolda her duraklamadan sonra yine değneğine sarılmak zorundadır. İliklerine dek tedirginlik dolu, öz gövdesini amansız düşmanı durmadan boşuna özümlenme düşü görerek Arya'nın sahip olduğu güven hedefine yaklaştıkça uzaklaşarak koşar ve emekler. O Arya ki toprağının üstünde yapışık gibi sapasağlam oturmakta, kefilli ve tapulu malından öylesine emin bulunmaktadır ki başka bir şık aklına bile gelmez. Yurdu ile bağlılığını doğal bir gerçek bilir. Ne var ki Yahudinin tedirginliğini metafizik bir nedene bağlamak doğru olmadığı gibi, insanlığın toptan durumunu düşündükçe bize çullanan o sorucu, beyin yakıcı, ürpertici tedirginlik ile de karıştırmamalıdır. O metafizik kaygı bugün için ne işçinin ne de Yahudinin iltifat edeceği bir lüks değildir. İnsanın evrendeki yerini ve boyun eğdiği yazgıyı merak etmek için yeryüzüne iyice yerleşmiş olmak, güçsüzlerle ezilenlerin gündelik ekmeği demek olan sayısız tasa ve korkudan azat olmak gerekir. Sözün kısası, metafizik felsefe bugün için egemen Arya sınıfların bir ön hakkı, bir ayrıcalığıdır. Öyledir ama bu düşünce yine de metafiziğin değerini yok edemez. Yeryüzündeki kurtuluştan hemen sonra insanların baş kaygısı bu olacaktır. Yahudinin bugünkü başlıca sorusu metafizik değil, sosyaldir. Onu kaygılandıran insanın evrendeki durumu değil, toplumdaki kendi durumudur. her kişinin ayrı ayrı ses vermez evrendeki yalnızlık ve bırakılmışlığı daha onun gözüne çarpmıyor. Çünkü insan topluluğundan sıyrılıp evren boşluğuna açılmaya daha fırsat bulamamıştır. O yalnızlık ve bırakılmışlığı henüz insanlar arasında hissetmekte, ırk sorusu ufkunu daraltmaktadır. Tedirginliği sürekli inceleme ve araştırma ile yaşayıp gelişen bir tedirginlik değil, sıkıntı veren, kurtulmak için can atılan bir tedirginliktir. Fransa'da sürrealistler arasında hiçbir Yahudinin bulunmadığına dikkatimi çektiler. Gerçekten sürrealizm insanın alın yazısı üstüne kendi türünde bir takım sorular sorar. Yıkıcılığı, gürültücülüğü ile sürrealizm büyük savaştan kazanarak çıkmış bir ülkede her şeyi kendilerinin sayan şımarık burjuva gençlerinin lüks bir eğlencesiydi. Yahudi yıkıcı olmadığı gibi insanlığın umutsuzluğu üstüne derin düşünceye dalmaktan da hoşlanmaz. O salt toplum adamıdır. Çünkü bütün derdi toplumdur. Onu Tanrı buyruğu değil toplum Yahudi yapmıştır. Yahudi sorununu ortaya çıkaran, Yahudi'yi bütün benliğiyle ona karşı direnmeye ve savaşmaya mahkum eden odur. Yahudi varoluşunda toplumda ve toplum aracılığıyla seçer. Ulusal topluma katılma çabası sosyal, başka insanlarla kaynaşma isteği sosyal, acılara ve sevinçleri hep sosyaldir. Çünkü omzunda taşıdığı kargış, lanet sosyaldir. Yani toplumca yaratılmıştır. Metafizik ilgisizliğinin ya da sürekli tedirginliğinin köksel pozitivizmine yakışmadığını, Yahudinin başına kakmak, unutmayalım ki ancak bu kakıncı yapanları utandırır. Sürekli izlenen, kovuşturulan bir adam olarak Yahudi, benini yanlış problemler üstünden yanlış bir durum içinde seçer. Çevrenin tehditleri ve düşmanlığı yüzünden metafizik duyarlılığını, algısallığını, idrak yetisini yitirerek bir umutsuzluk rasyonalizmine düşer. Hayatı hep kendinden ve başkalarından kaçmakla geçer. Ona her şeyi, hatta çıplak bedenini bile çok görmüşler, gönlünü kırmışlar, kafasındaki dünya kardeşliğini gerçekleştirme idealinden başka ona bir şey bırakmamışlardır. Kabahat kimin? Yahudi bizim gözlerimize bakınca orada kaçıp kurtulmak için boşuna çabaladığı kendi hayalini görmektedir. Bütün sözlerimiz ve jestlerimizle, antisemitizmimiz kadar tepeden bakan liberalizmimizle onun kalbini habire zehirlemekteyiz. İster yılsın, ister göğüs gersin, onu herhalde Yahudi kalmaya zorlayan biziz. Ona ya utançlı ya da içten Yahudi olmaktan gayrı şık bırakmayan yine biziz. Kapitalist ya da feodal toplumun bir ürünü olan ve yalnız o koşullarda yeri olabilen bu insan türünü biz yarattık ve ona daha mantık tanımayan bir toplulukta şamar oğlanlığı rolü verdik. Hem bunu öyle bir insan materyalinden yarattık ki başka bütün türlerden daha çok gerçek insanoğluna tanıklık etmektedir. Çünkü insanlığın kucağında ikincil, tali tepkilerden doğmuş ve oluşmuştur. Bu horlanan, kökünden kopmuş olan, ta başından beri gizlenmeye ya da baskıya katlanmaya zorlanan insan türü. Bu işte hiçbirimiz suçsuz değiliz, suçluyuz, caniyiz. Nazilerin döktüğü kanlardan sorumluyuz. Yahudi serbesttir, içten Yahudi olmakta özgürdür denecek. Evet öyledir. Ama unutulmasın ki, onun için bizde de pek seyrek rastlanan demir bir yürek ister. Tutuklu da kaçmakta serbesttir ama bu serbestliğin ağır bir pahası var. Kelleyi koltuğa almak. Tutuklunun durumundan zindan bekçisi daha mı az sorumludur? İçten Yahudi olmak demek, bütün sonuçlarını göze alarak kendini açıkça Yahudi bilmek demektir. Doğru Yahudi, dünya yurttaşlığı idealinden vazgeçerek bile isteye tarihin kargınmış Yahudisinin rolünü alacak, ne kendinden kaçıp ne de yakınlarından dolayı utanıp ağırlanacak. Nasıl bir baba yiğit olmak gerek bunun için? İçten doğru Yahudi, dünyanın bozukluğunu anlamış olduktan başka, utançlı Yahudi gibi çocukçasına birciliğe, monizme inanmaz, yalnız toplum güçlerine inanır. Sapada kaldığını, dokunulmaz, parya olduğunu, kargınmış bulunduğunu bilir ve bilerek katlanır. Akılcı iyimserliğinden bir çırpıda yüz çevirip dünyanın aptalca parçalanmış olduğunu görür ve orada kendine düşen talihe razı olarak bundan gerekli dersleri alır. Kardeş ve arkadaşlarını hep öteki Yahudilerden seçer ve olanca umudunu beşeri büyüklüğe bağlar. Çünkü dayanılmazlığı ispatlanabilir olan yaşama koşullarını isteyerek omuzlamış, kendine minnetten zevk, acıdan incinmeden gurur çıkarmıştır. pasif durumdan ayrılmakla öte yandan antisemitin gücünü de kısmış olmaktadır. Çünkü utançlı Yahudi, Yahudilikten kaçmak istedikçe antisemitten damga damga üstüne yiyordu. O özden Yahudi, herkese karşı Yahudiliğini açıkça kabullenmiş ve kurbanlığa, martirliğe kadar varan bütün sonuçlarını da göze almış olduğundan, antisemit bir bakıma silahsız kalmıştır. Ona olsa olsa söver ama dağlayıp damgalayamaz. Böylece özden Yahudi, her açık yürekli insan gibi karikatür konusu olmaktan çıkar. Utançlı Yahudilerin ortak çizgileri, ortak gizlenişlerinden, kaçışlarından doğar. Onun için de özden Yahudi de bulunmaz. Özden Yahudi ne olmak istediyse odur, o olmuştur. Üstüne artık ne söylenebilir? O artık özgür yalnızlığında bir insan olur. İnsanlığın durumuna uygun gelen metafizik ufuk ile çevrili tam bir insan. İyi niyetli kişiler bu sözlere bakıp, öyleyse ne duruyorlar, madem ki özgür iradeleri var, hepsi de özden doğru Yahudi olsunlar da biz de dedikodudan kurtulalım diyemezler. Onlar Yahudiliği açıkça kabullenseler de bu Yahudi sorununun sosyal çözümü olmaz, bireysel bir çözüm bile olmaz. Gerçi içten özden Yahudiler bugün daha çoktur. Son yılların amansız acıları gözlerini öylesine açmıştır ki, bugün açık yürekli Yahudilerin sayısı bu gibi Hristiyanların sayısından fazla bile olabilir. Ne var ki böyle bireysel davranışlar, yazgıya rıza göstermeler Yahudilerin genel hayat savaşlarını kolaylaştırmaktan uzaktır. Bu yüzden o kavganın daha da güçleştiği bile söylense yeridir. Söz gelimi, 1940'ta birlikte dövüşmüş bir Yahudi yurttaş, Fransa'nın Alman çizmesi altında bulunduğu sıralarda Londra'da bir Fransız propaganda dergisi çıkarıyor. Fransa'da bıraktığı Arya eşinin başını belaya sokmamak için de yazılarında takma ad kullanıyor. Aynı şeyi birçok Fransız göçmeni de yapmış, bundan dolayı da kimse onları kınamamıştır. Ama Yahudi yazar pek ayıplanıyor ve "aha, işte size kendini gizleyen bir pis Yahudi daha" deniyor. Bu adam dergisine aldığı yazıları yalnız değerlerine bakarak seçmekte, yazanın kimliğine önem vermemektedir. Eğer kasıtsız olarak dergide daha çok Yahudi yazarlar yer almışsa, gördünüz mü soy sop hep bir arada dendiği gibi tersine bir Yahudinin yazısı geri çevrildi mi damga yine hazır. Adam antisemitizm yapıyor. Madem ki adam özü doğru bir Yahudidir, bu gibi dedikodulara kulak asmayıversin denecek belki. Bunu söylemek kolay, yapmak zordur. Sonra da onun işi gücü propagandadır. Yani başkalarının düşüncesine sıkı sıkıya bağlıdır, kulağını tıkayamaz. Öyleyse bu iş onlar için değildir, uzak dursunlar denirse, asıl o zaman yaraya parmak basılmış olur. Şu halde siz, yani böyle diyenler, içten Yahudiliğin yolu doğruca gettoya çıktığı takdirde beğeniyor, uygun görüyorsunuz. Davanın gerçek çözümünü baltalayan sakın siz olmayasınız. Sosyal bakımdan da durum daha iyi değildir. Bizim kendi elimizle yarattığımız koşullar Yahudiler arasında ayrılık, anlaşmazlık doğurmaktadır. Açık yürekli Yahudi olma kararı birbirine aykırı politik yönelimlere meydan veriyor. Yahudi, Yahudi olarak yerini Fransız toplumunda görüp, bütün hakları ve yükümleriyle birlikte Fransız Yahudisi tanınmayı isteyebileceği gibi, gerçek Yahudiliğin ancak bir Yahudi devletince korunabileceğini düşünerek, öz toprağı üstünde Yahudi ulusunun yeniden yaratılmasını da isteyebilir. Bu iki görüş içten özden Yahudiliğin iki ayrı yönden görünüşü demek olduğundan birbiriyle uyuşup uzlaşmaları gerek gibi gelirse de insana, konuyu rahatça tartışabilmeleri için Yahudilerin kuşku ve baskı altında olmamaları, düşmanlarının eline sonra kendilerine çevrilecek silahlar vermekten çekinmemeleri gerekirdi. Yahudi'yi kendi özgür Yahudi durumuna iteklememiş olsaydık, iş yalnız Filistin ve Fransa arasında serbest bir seçim davasından ibaret kalırdı. O zaman Fransız Yahudilerinin ezici çoğunluğu hiç şüphesiz Fransa'yı seçer, pek azı bağımsız bir Yahudi devleti hayali uğruna Filistin'e göç etmeyi göze alırdı. Bu asla Fransız toplumunda kalan Yahudilerin Tel Aviv ile sıkı bağ kuracakları anlamına gelmez. Olsa olsa Filistin kendileri için bir sembol, bir ideal olur. Bağımsız bir Yahudi devletinin varlığı, Fransız toplumunun bütünlüğü için hiç itirazsız kabul ettiğimiz Roma'ya bağlı bir Katolik'in varlığından daha tehlikeli olamazdı. Ne yazık ki çağın ruhu böyle haklı bir seçim davasından Yahudiler arası bir kavga konusu çıkarmıştır. bir Yahudi ülkesinin kuruluşunda bizim antisemit, Yahudinin Fransa'ya yabancı oluşunun kanıtını görmek istiyor. Bir zaman ırkları başlarına kakılıyordu, şimdi de yabancı sayılıyorlar. Bu yabancıların bizde ne işi var, çekip gitsinler kendi Filistinlerine. Görülüyor ki Yahudiliği açık yürekle kabullenmek Siyonizme götürdüğü takdirde oturduğu yerde kalmak isteyen Yahudi bundan çok zarar görür. Çünkü antisemit iddialarını sözde doğrulanmış sayarak işi daha da azıtır. Fransız Yahudisi bunun için Siyonizme içerlemektedir. Çünkü zaten güç olan durumu bir de bu yüzden daha kötüleşiyor, karmakarışık oluyor. Şimdi iyice anlamış bulunuyoruz ki içten özden Yahudi olmak kararı Yahudi'ye belki ahlak bakımından bir onur, bir kuvvet kazandırır ama asla sosyal ve politik bir çözüm sağlamaz. Zavallının durumu öylesine bozuk ve çapraşık ki ne yapsa ne etse yine hep zararlı çıkıyor. 4. Buraya dek söylenenler kendiliğinden anlaşılacağı üzere Yahudi sorununun çözümüne götürmez. Ama bir çözümün ciddi olarak düşünülmesine elverişli koşulların aydınlanmasına yaradığı söylenebilir. Yaygın inancın tersine antisemitizmi yaratan Yahudinin karakteri değil, Yahudinin karakterini yapan antisemitizmdir. Bunu yetesiye belirttik. Bu surette baş olay, ilk etmen olarak beliren antisemitizm, daha mantık aşamasına ulaşmamış bir sosyal ortamda doğan, gerici bir dünya görüşü olarak nitelenebilir. Bu saptamadan ne çıkar? Şu çıkar ki sorunun çözümü amacı tanıyıp araçları bilmeye bağlıdır. Çoğu yerde amaç tanınmadan araçlar üstüne tartışma kopar. Peki bu davada gerçekten nasıl bir amaç güdülebilir ya da güdülmelidir? Özümleme mi? Boş umut. Çünkü söylediğimiz gibi özümlemenin baş düşmanı Yahudi değil, antisemittir. Azatlıktan, özgürlükten beri, demek ki aşağı yukarı 150 yıldır, Yahudi bütün istenliğiyle topluma mal olmaya çalıştığı halde durmadan geri itiliyor, çabası boşa çıkarılıyor. Yahudinin elinden sürekli kaçan bu özümlenme ve bütünlenme olanağını yine onun yardımıyla yeniden destekleyip hızlandırmak elimizdedir. Antisemitizm yaşadıkça Yahudi'ye özümleme kapılarının kapalı kalacağını gördük. Bu işi bazı zorlama ve dayatma önlemleriyle yürütülmesini salık verenler var. Kimi Yahudiler bile dindaşlarını adlarını değiştirip Duren, Dupont gibi Fransız adları takınmaya zorlamak istiyorlar. Bu tedbir tek başına etkin olamaz ama karışık evlenmeler çoğalır, Yahudi törenleri, hele çocuk sünnet etme geleneği yasaklanırsa iş değişir sanırım. Ne var ki bütün bu önlemler bence insanlık ilkelerine aykırı düşer. Napolyon bunları uygulamayı tasarlamış olabilir ama o bireyi devlete kurban etmek isteyen bir zorbaydı. Hiçbir demokrasi Yahudileri özümleme bahanesiyle böyle önlemler düşünemez ve alamaz. Kaldı ki Yahudi ırkının bölünmesinden başka pek bir işe yaramayacak olan bu önlemler, yalnız antisemitik psikoz altında acı duyan utançlı, gizli Yahudilerce öğütleniyor. Nihayet bu görüş, insan adına Yahudi'yi yok etmek isteyen demokratta gördüğümüz eğilimdir. Gerçek dünyada öz insan, soyut insan yoktur. Yahudiler, Protestanlar, Katolikler, Fransızlar, İngilizler, Almanlar, aklar, karalar, sarılar vardır. Sözün kısası, Yahudi sorununa böyle bir çözüm yolu göstermek, gelenek ve göreneklerden, duygulardan meydana gelen bir topluluğu ulusal bir toplum yararını ortadan kaldırmak istemek demektir. Bu yolda bir özümleme denemesinin Yahudilerin büyük çoğunluğunu reddedeceğine şüphe yoktur. Onlar ulusun içine girmek, katılmak istiyorlar ama yine Yahudi olarak bunu kim kınayabilir? Adamları kendilerini Yahudi görmeye zorla, birbirine tutunup dayanışmaya alıştır, ayrı bir tür olma duygusunu içlerine göm, sonra İsrail gerçeğini göz göre göre yok saymaya ya da yok etmeye kalkış. Olacak şey mi bu? Haksız bir itirazla Yahudilerin ulus içinde ulus oldukları söylenecektir. Biz göstermeye ve tanıtlamaya çalıştık ki Yahudi topluluğu ne ulusal ne uluslararası ne dinsel ne törel ne de siyasaldır. O yalnızca bir sözde tarihsel toplumdur. Gerçek dünyada Yahudi'yi yapan, yaratan etmen ise onun özel durumu, Yahudiler arası durum eşitliğidir. Yahudilik denilen bu sözde tarihsel kurum, içinde yaşadığı topluma yabancı bir eleman sayılmaz. Tersine, toplumu tamamlar ve işe yarar. Gücü sınırsız olduğu çağlarda bile kilise Yahudilere katlandıysa sebebi, onların kendilerini bazı ekonomik görevlerle pek yararlı ve vazgeçilmez kılmalarıdır. O görevler bugün gerçi herkese açıktır ama bu asla demek değildir ki Yahudiler yine de bir içlek, manevi etmen olarak Fransız ulusuna kendine özgü karakterini ve dengesini kazanmak yolunda yardım etmemiştir ve etmiyor. Utançlı Yahudinin karakter çizgilerini keskin ve belki biraz sert çekmiş olduk. Ama bunlar arasında bir tanesi bile çıkmaz ki bu nitelikle Fransız ulusuna katılmayı ve özümsemeyi reddetsin. Tam tersine onun akılcılığı, eleştirici zekası, anlaşmalı bir toplum anlayışı ve dünya kardeşliği kuruntusu ve hümanizmi kendisini bir toplum için uyarıcı, silkeleyici ve dolayısıyla çok yararlı bir üvey haline getirmiştir.